Ayrım 18, Rüzgarlara Söyleyen, Henning Mankell, sayfa 184. Son Gece. Nelyo'nun hayatta olduğu son gün güneş ruhumun çok yakınındaydı. Ciğerlerimi boşalttığımda hava alev alıyor ve sokağın taşlarına siyah kül gibi yağıyordu. Böyle bir sıcağa ne daha önce ne de daha sonra şahit oldum. Hiçbir yerde serinlikten eser yoktu ve denizden şehre dalan rüzgar bile bitkinlikten nefes nefeseydi sanki. Huzursuz bir şekilde sokaklarda dolaştım. İnsanların nafile bir çabayla serinlemek için sığındıkları tozlu gölgeliklere yanaştım ve beni sürekli yere devirmeye çalışan, giderek artan baş dönmesine karşı mücadele ettim. Sanki nerede olduğumu unutmuştum ve başıma gelenler aslında kimsenin sorumlu olmadığı ve kimseyi ilgilendirmeyen bir hataydı. İlk defa dünyayı olduğu gibi henüz erişkin bir insan olmadığı halde Nelyo'nun gördüğü gerçek yüzü ile gördüm. Ne gördüğümü sanmıştım. Yanmış bir traktörün paslı motoru, gözlerimin önünde parçalanıp dökülen dünyaya ilişkin alaycı bir şiir misali bir şeyler söyledi bana. Bir sokak çocuğu kendi sefaleti için toprağı cezalandırırcasına kumu kamçılıyordu. Yalnız bir akbaba başımın üzerinden sessizce süzülüp gitti. Tüylerini delip geçen güneş ışınlarını aldırmaksızın dönerek yükselen rüzgarlara bırakmıştı kendini. Gölgesi beni yara bastıran demirden bir şakül gibi başıma vurdu zaman zaman. Bir tulumbanın başında yıkanan yaşlı çıplak bir siyah adam gördüm. Sıcağa rağmen sanki işi bitmiş yaşlı derisini vücudundan kazıyıp atmak istermişçesine çılgınca bir güçle ovalanıyordu. Acımasız güneşin altında şehrin gerçek yüzünü keşfettim. Yoksulların hayatlarını nasıl çiğ olarak yemek zorunda bırakıldığını gördüm. Sürekli olarak hayatta kalma mücadelesinin en ön saflarında çarpışmak zorunda olduklarından hayatlarına bir şekil vermeye zamanları kalmıyordu. Adına şehir hatta belki de dünya denen bu delilik tapınağını gördüm. Yakın çevremde gördüklerimin tıpkısıydı. Bir güçsüzlük katedralinin ortasında duruyordum. Duvarlar büyük parçalar halinde dökülüyor, yoğun toz bulutları göğe yükseliyordu. Vitraylar çoktan kayıplara karışmıştı. Etrafıma baktım ve herkesin yoksul olduğunu gördüm. Ötekiler, zenginler sokaklardan uzak duruyordu. Duvarların ardına uğuldayan makinelerin havayı sürekli serinlettiği sığınaklarına saklanmışlardı. Dünya artık yuvarlak değildi, tekrar düzleşmişti ve bu şehirde en kıyısında yer alıyordu. Günün birinde güçlü sağanaklar evleri bir kez daha sarp bayırlardan aşağı sürüklediğinde bunlar ırmağı boylamakla kalmayacak, dünyanın en ucunda dipsiz boşluğa savrulacaklardı. O gün şehir ani bir istilaya uğramış gibiydi. Çekirgelerin değil, insanları uyandırmayı görev bilmiş vaizlerin istilasına. Her yerde, duvarların, kasaların, paletlerin, çöp tenekelerinin üzerinden ağlamaklı yakınma dolu sesleri, terden ıslak yüzleri ve yalvaran bir tavırla uzattıkları elleriyle insanları kendilerine çekiyorlardı. Çevrelerine toplanan insanlar gözleri kapalı sallanıyor ve gözlerini tekrar açtıklarında her şeyin değişmiş olacağını hayal ediyorlardı. Kasılmalarla yere düşenler, dayak yemiş köpekler gibi sürünenler ve başkalarının anlamadığı bir nedenden ötürü sevinç gösterileri yapanlar gördüm. Dünyanın sonunun hep rüzgarın sürüklediği kara bulutlar, yağmur, deprem ve binlerce şimşek şeklindeki bir dekorun önünde gerçekleşeceğini düşünen ben, yanılmış olduğum hissine kapılmaya başladım. Dünya yakıcı bir güneş altında son bulacaktı. Sayıları milyonları bulan atalarımızın tümünün bir araya toplandıklarını, yaşayanların birbirlerine reva gördükleri eziyetlerden bıktıklarını düşünmeye başladım. Bu ortak yıkımda öbür dünya ile birleşecektik. Sonunda şimdi üzerinde yürüdüğüm bu sokaklar, unutmayı tam olarak öğrenmeyi beceremeyenler için bir hatıra olarak kalacaktı sadece. Delirmiş bir adamın aniden mobilyalarını pencereden dışarıya atmaya başladığı bir evin önünden geçtim. Haydutlar ülkemize savaşı soktuktan bu yana görmediği kardeşi Fernando'nun adını haykırıyordu sürekli olarak. Ben oradan geçerken sıra yatağına gelmişti. Kaldırıma büyük bir gürültüyle düştü. Şilte yarıldı, tahtalar kırıldı. ne diye durmasını söylemedim ki? Niye yoluma devam ettim? Bunun cevabını hala bilmiyorum. Nelio'nun hayatta olduğu son gün sadece parçalarını hatırladım, bir rüyanın uzun bir sahnelenişi gibi. Hayatımda bir şey sona ermişti. Nelio'nun bana anlattıklarının gerçek anlamını kavramaya başlamıştım. Yoksa kaçınılmaz olandan mı korkuyordum? Hikayesinin sonuna varacağından, her şeyin açıklığa kavuşacağından, Nelio'nun da göğüs kafesindeki korkunç yaraların kurbanı olacağından mı korkuyordum? Ölümün Nelio ve benim gibi yoksul insanlar için hayattan bedavaya edinebildikleri tek şey olduğunu düşündüm. Hayatı çiğ çiğ yemeye zorlanıyorduk ve bunun sonunda da ölüm bekliyordu bize. Kendimize mutluluklar bulabilme, anılarımızı pırıl pırıl olana dek cilalayabilme ve yarın kaygısından kaçabilme imkanımız yoktu bizim. Fırına döndüğümde akşam olmuştu. Fırının önünde Dona Esmeralda alı al moru mor un getirmiş olan adamla tartışıyordu. Bu binlerce yıldır sürüp giden ve daha binlerce yıl sürecek olan bir tartışmaydı. Adamın küskün bir ifadeyle sıvışıp gitmesini, Dona Esmeralda'nın da oyuncularını dayanılmaz sıcağa rağmen hortumlarını kafalarına geçirip provaya başlamaya zorlamak üzere tiyatroya gidip kaybolmasını bekledim. Kapıdan içeri girdiğim sırada Muvulene kadına uğrayıp otlarından almayı unuttuğumu hatırladım. Ama bunun üzerinde durmadım. Artık nasılsa çok geçti. Ekmeği pişirip Maria'nın ince elbisesinin altından hatları görünen güzel vücudunu ilgisizce seyrettim. Akşam saatlerinde denizden bir serinlik gelmişti. Beni çevreleyen şehir acımasız güneşin altında bugünkü gibi bir yarına katlanmak üzere dinleniyordu. Öfkeyle toprağı döven çocuğu düşündüm. Hala orada durmuş kendi sefaletini mi kamçılıyordu, yoksa uyuyacak bir yeri var mıydı? Gece yarısından az sonra Maria eve gitti. Karanlığa gizlenerek hep kullandığı musluğun başında yıkanışını seyrettim. Çıplak vücudu meraklı yıldızların ışığıyla parlıyordu. Kendime hakim olabildiğim, yanına gidip ona sarılmadığım için büyük bir kızgınlık duydum aniden. Güzelliği güzel olan her şey gibi esrarengizdi. Nelio'nun yanımda durup onu görmesini, onun sırrını benimle paylaşmasını isterdim. Bu öteki dünyaya yanımda götürmek istediğim bir hatıraydı. Nedenini bilmiyorum ama ruhların hiç çıplak olmadığını düşünüyorum. Ama belki de yanılıyorum, bilemem. Dama çıktığımda kedinin tekrar gelmiş olduğunu gördüm. Şiltenin üzerine Nelio'nun yüzünün yanına kıvrılıp yatmıştı. Kapının ağzında gölgede durarak Nelio ile kedi arasında baş başa bir konuşmayı andıran sahneyi seyrettim bir süre. Yüzüme vuran hafif esintinin serinliği beni ürpertti. Ölüler, Nelio'nun kendilerini izleyeceği beklentisiyle toplanmaya başlamışlardı. Kedi kimdi bilmiyorum ama varlığımı fark etmiş olmalı ki kafasını çevirerek soğuk gözleriyle yüzüme baktı. Gözlerini kırptığında onun Nelio'nun öldürdüğü kısık gözlü adam olduğunu düşündüm. Şimdi Nelio'yu tekrar bulmuştu. Yerden küçük bir taş alarak şiltenin yanına attım. Kedi yana sıçradı. Kaçıp damların arasında kayboldu. Yanına oturduğumda Nelio'nun yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Alnına dokunduğumda da ateşi olduğunu fark ettim. Gözleri boş boş bakıyordu ve onda daha önce de gördüğüm ilgisiz ifadeyi takınmıştı. Yine de gülümsedi. "Bugün çok sıcaktı," dedi kısık çatlak bir sesle. Kendisine uzattığım su kabının içine Muvulene kadının otlarından arta kalanları karıştırdım. Geceleri ertesi günün hazırlığını yapan kadının sesi duyuldu bir kez daha. Tokmağı mısırı dövüyordu ve o şarkı söylüyordu. "Her şeyin bir sonu vardır," dedi Nelio. "Her şey sona erer ve baştan başlar." Elini, incecik elini uzatarak o gece çok belirgin ve yakın olan yıldızları işaret etti. Gökyüzü Nelio'nun istirahat mekanını küçültmek üzere dama inmişti. "Babam çok akıllı bir adamdı," dedi. "Hayat zorlaştığında yıldızlara bakmayı öğretti bana. Bakışlarımı tekrar dünyaya indirdiğimde az önce dehşetli büyük olan şeyin birden küçük ve basit bir şeye dönüşmüş olduğunu görürdüm." Tekrar su içirdim, sonra nabzına baktım. Hızlı ve düzensiz atıyordu. Kendisine verilen zamanın sonuna yaklaşıyordu. Nelio yüzüme konuşmadan baktı. Yorgun gözlerindeki hafif parıldama hikayesini anlatmaya başlamıştı bile. Anlaşılan kendisini bekleyen şeyden hala en ufak bir korku bile duymuyordu. Çok sakindi. İnsan ölümü sevebilir mi? Yaşadığı süre içerisinde Nelio'dan alamadım bunun cevabını. Yine de yalnız bir gece kelebeğinin yanıma konup Nelio'nun özlemle beklediğim cevabını bana ulaştıracağını hala ummaktayım. Bu yüzdendir bazen damda tek başına dans edip tontonto ile sarhoş olmam. Bekliyorum, hep bekleyeceğim. Sonra Nelio tekrar anlatmaya başladı. Son kez hikayesinin şimdi bu gece sona ereceğini biliyordum. Projektörlerin ışığında boş sahneye çıkışlarını anlattı. Sahne arkasındaki gölgeler mırıltılarıyla çocukların oradaki varlıklarına eşlik etmişlerdi. Sahne nefes almaya, orada yıllar boyunca olmuş olan her şey sanki tekrar hayata dönmeye başlamıştı. Oyunlar, diyaloglar, sahneye giriş ve çıkışlardan oluşan karman çorman bir evrenin ortasında bulmuşlardı kendilerini. Büyülü bir andı bu. Nelio sürüsünü sahnenin tam ortasına, kendi etrafına topladı. Burada olup bitmiş ama şimdi tekrar hayata dönmüş olan olayların varlığını sezdiklerini ve korktuklarını fark etmişti. Ölmekte olan Alfredo de Bomba için sergileyecekleri oyunun provasını yapmaya gelmiş, bir grup sokak çocuğu olmakla kalmadıklarını, aynı zamanda uzun gecelerinin huzurunu kaçırarak tekrar hayata döndürdükleri eski oyunların seyircileri de olduklarını düşündü Nelio. Önce işlerine yarayacak eşyalar, artık dekorlar, kostümler, peruklar bulmak amacıyla tiyatroyu gözden geçirdiler. Nelio kendisinin izni olmadan hiçbir şeyi ellememelerini ve kullandıkları her şeyi tekrar yerine koymalarını sıkı sıkı tembih etmişti. Bu ilk gece uzun bir oyuna dönüşmüştü. Sahnenin ortasına yerleşen Nelio, diğerlerinin sahne arkasından tanınmayacak derecede kılık değiştirmiş olarak çıkışlarını izliyor ve arada bir kendilerini kaptırıp tiyatroda izinsiz olarak bulunduklarını unuttuklarında onları sessiz olmaları için uyarıyordu. Nascimento'nun binanın dışındaki silahlı bekçilerden bahsettiğini unutmamıştı. Çocuksu, sınır tanımaz bir coşkuyla kılık değiştirmelerini seyrediyordu. İçlerinden biri yeni bir kostümle ortaya çıktığında sahnenin tümü tam bir değişikliğe uğruyordu. Diyaloğu, konusu olmayan, tüm anlamını içinde yaşadıklarından farklı bir dünyayı hep birlikte yaratmalarının mümkün oluşundan alan bir oyun oluşmuştu. Işıkların altında kırmızı ipekten parlak bir frak içinde Pecado belirdi. Ayağına beyaz pabuçlar geçirmişti ve sahne arkasında beklediği süre içerisinde yer çekimini yenme sanatını öğrenmiş gibi hareket ediyordu sahnede. Hemen ardından Nascimento çıktı ortaya. Bir tanrıya ya da bilinmeyen bir çiçeğe dönüşmüştü. Vakur bir tavırla Nelio'nun etrafında dönerken ipe sapa gelmez cümlelerden oluşan bir monoloğa başladı. Mandioka çeşitli hayvan kostümlerini kullanarak o güne dek hiç kimsenin görmemiş olduğu canlılar yarattı. Timsah kuyruğu, sıçan bacakları, böcek vücudu ve zebra kafasıyla sahnede sürünürken Nelio'nun hiç duymadığı sesler çıkarıyordu. Şaşırtıcı, beklenmedik gelişmeler ve yeni yeni varlıklarla dolu değişken, rüya benzeri bu gösteriyi izlerken oynayacakları oyun da Nelio'nun kafasında yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Yolculuk ırmağın kıyısında durup sislerin ötesindeki adayı hayal meyal seçişleri, ırmağı geçişleri ve adaya çıkışları gözlerinin önünde canlandı. Yaratmaya çalışmaları gereken şeyin bir cennetten geri kalır yeri olmayacaktı. Cennet diye bir şey olmadığına göre de Alfredo Bomba'nın dünyasında cennetin nasıl bir şey olabileceğini kestirmek zorundaydı. Alfredo Bomba'nın kendini yuvasında hissedebileceği bir cennet tasarlaması gerekiyordu. Bu ilk gece Nelio fazla konuşmadı. Düşünceli, neredeyse dalıp gitmiş bir tavırla sahnede beliren ve tekrar kaybolan değişik kostüm ve aksesuarları izledi. Gördüklerini hafızasına kaydetti. Sabahın yaklaştığını fark ettiğinde sürüsünü bir araya toplayarak onlara her şeyi buldukları gibi bırakmaları, bütün izlerini silmeleri ve geldikleri gibi kimseye çaktırmadan tiyatrodan ayrılmaları gerektiğini söyledi. "Yarın provalara başlıyoruz," diye kararını bildirdi. "Üç gece prova yapacak, dördüncü gecede Alfredo Bomba ile yolculuğumuza çıkacağız." Günün ilk ışıkları altına çıkıp Triste Ezan'ın göz kulak olduğu Alfredo Bomba'nın yanına geldiklerinde Nelio durumunun gözle görülür biçimde ağırlaştığını fark etti. Bir an oyunlarını görebilecek kadar yaşayamayacağı endişesine kapıldı. Diğerlerine hasta arkadaşlarını rahatsız etmemek için sessiz durmalarını, gürültü yapmamalarını tembih etti. Sonra Alfredo Bomba'nın yanına oturarak onunla uzun süre konuştu. ''Yolculuğa çıkacağız.'' dedi. ''Seni bütün yol boyunca taşıyacağız. Ama yol uzun değil zaten.'' ''Korkuyorum.'' diye mırıldandı Alfredo Bomba. ''Korkacak bir şey yok.'' diyerek onu yüreklendirmeye çalıştı Nelio. ''Nascimento'nun beni taşıyacak olmasından korkuyorum. Beni ya düşürecek ya da kasten aşağı atacaktır.'' ''Ona eğer seni düşürecek olursa kendisini sopalarla döveceğimizi söyleyeceğim. Sopalanmaktan hiç hoşlanmaz.'' Alfredo Bomba Nelio'nun söylediklerine tam olarak ikna olmamıştı ama karşı çıkamayacak kadar bitkindi. Nelio kese kağıdındaki tabletlerden birini daha ona içirdikten sonra Pecado'yu çağırarak Alfredo Bomba'nın ayaklarına masaj yapmasını söyledi. ''Bu ne işe yarayacak ki? Üşüdüğü falan yok.'' dedi Pecado, yapacağı işin yararına inanmaz bir şekilde. ''Kanı ayaklarına saklanmamalı. Sana ne söylüyorsam onu yap.'' Pecado Alfredo Bomba'nın ayaklarını ovarken Nelio diğerlerini dönüşümlü olarak Alfredo Bomba'nın alnındaki teri silmekle ve ona içecek soğuk su getirmekle görevlendirdi. Hastanın bakımında görev almayanları da araba yıkayıp elde ettikleri parayla ekmek ve dondurma almak üzere caddelere yolluyordu. Hava hala çok sıcaktı. Bu yüzden biri sürekli olarak Alfredo Bomba'nın başucunda duruyor ve eski bir şemsiye parçasıyla yüzünü yelpazeliyordu. Gece yarısından az sonra bekçiler tiyatronun merdivenlerine oturup kağıt oynamaya başlayınca tekrar kırık pencereden içeriye girdiler. O gece oyunlarının provasına başladılar. Nelio hepsini etrafına topladı. ''Hiçbirimiz tiyatrodan anlamıyoruz. Yine de bu işi yardım almadan başarmamız gerekiyor. Ama bu zaten herkesten iyi yapabildiğimiz bir şey. Yardım almaksızın hayatta kalabilmek.'' ''Ben bir canavarı oynamak istiyorum.'' dedi Nascimento. ''Canavarı oynayabilirsin ama sözümü bitirene kadar kesmeden durabilirsen. En önemli görevimiz Alfredo Bomba'ya hasta olduğunu ve nerede bulunduğunu unutturabilmek. Bunu becerebilirsek istediğimiz yere götürebiliriz onu. Ayrıca uyumasını bekleyecek. Buraya uyurken getireceğiz Alfredo Bomba'yı. Gözlerini açtığında rüya gördüğünü sanacak.'' ''Uyurken kırık pencereden geçirmek zor olacak.'' dedi Pecado endişeli bir sesle. ''Arka tarafta bir kapı var.'' dedi Nelio. ''Oyunumuzdan bir gece önce kilidini açacağız.'' Sonra annesinin bir zamanlar Alfredo Bomba'ya anlatmış olduğu adaya yolculuğun provaları başladı. Gerçeklik gücünde bir rüya yaratmaya çalışıyorlardı. Nelio kendinden pek emin değildi. Karanlık bir odada el yordamıyla ilerler gibiydi. Söylediklerini yapmadıkları ya da fazla gürültü çıkardıkları için sık sık diğerlerine kızıyordu. Kısa süre içerisinde Nascimento ve Mandioca'nın oyunculuktan neredeyse hiç nasiplerini almamış olduklarını gördü. Nascimento bulup kafasına geçirdiği canavar başlığını ne zaman sahneye çıkması, ne yapması, ne söylemesi gerektiğini anlamasını imkansız kıldığı halde kesinlikle çıkarmak istemiyordu. Sonunda sabrı tükenen Nelio, Nascimento'ya mavi bir kumaşa sarınarak denizi oynama görevi verdi. ''Peki ne diyeceğim?'' diye sordu Nascimento. ''Deniz konuşmaz.'' dedi Nelio. ''Deniz sonsuzdur. Çalkalanır ya da sakin bir şekilde durur. Hiçbir şey demeyeceksin. Deniz konuşmaz çünkü.'' ''Çok sıkıcı bir role benziyor bu.'' ''Ama bu önemli bir rol. Ayrıca karşı çıkmaya devam edersen hiçbir rolün olmayacak.'' Aralarında sahnede gayet doğal bir şekilde hareket etme yeteneğine sahip olanın Pecado olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Nelio'nun söylediklerini bir çırpıda kavruyor, sahneye tam zamanında çıkıyor ve Nelio'nun duymak istediği sözleri söylüyordu. Nelio ışıkçılık yapacak, projektörleri sahneye yöneltecek ve gerektiğinde çeşitli renkler kullanacaktı. Çok yorgun olmalarına rağmen hepsini işe koşuyordu. Sabahları kireç gibi bembeyaz yüzlerle tiyatrodan çıktıktan sonra Alfredo Bomba'nın durumunun giderek ağırlaştığını görüyor ve sonunun büyük bir hızla yaklaştığını anlıyorlardı. Önlerinde pek fazla bir zaman kalmamıştı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 192.